5. dizin sayfa 138. 9. bölüm. Demokrasi ve milliyetçilik, Türkçülük, Kürtçülük ve azınlıklar. Sevgili okurlarım, demokrasimizle yüzleşirken ona karşı en büyük tehdidi oluşturan çoğunluk ideolojilerine mutlaka bakmak gerekiyor. Dincilik, milliyetçilik gibi ideolojiler laik ve demokratik kurallar çerçevesinin dışına taştıkları zaman büyük kalabalıkları da peşlerinden sürükledikleri için demokratik rejimin tahribine yol açabilirler. Bunun tarihteki en kötü örnekleri Alman Nazileri ve İtalyan faşistleridir. Hitler'in iktidara %30 dolayında oy alarak geldiğini ve sonra bu iktidarını kullanarak oy oranını arttırdığını, en sonunda da sadece kendi ülkesini değil bütün dünyayı kana buladığını unutmamalıyız. Öte yandan din ve milliyet bir ülkenin, bir toplumun kimlikleridir. Bu kimliklerini yitiren toplumların bağımsızlıklarını, bütünlüklerini korumaları çok güç olur. Bu açıdan konu son derece hassastır. Bireylerin ve toplumların kimliklerini oluşturan din ve milliyetçilik, demokrasi açısından hem yararlıdır hem de zararlı sonuçlar doğurabilecek noktalara gidebilir. İşte bu bölümde demokrasimizle yüzleşmek adına elimden geldiğince milliyetçilik konusunu irdelemeye çalışacağım. Azınlık milliyetçiliği. Sevgili okurlarım, faşizan çizgiye kayan çoğunluk milliyetçiliği bir demokrasi için ne denli tehlikeli ise, ayrılıkçı çizgiye kayan azınlık milliyetçiliği de o denli tehlikelidir. Zaten faşizanlık ile ayrılıkçılık birbirini destekleyen iki kavramdır. Her faşizan çoğunluk milliyetçiliği ayrımcı, her ayrılıkçı azınlık milliyetçiliği faşizandır. Bu nedenle de hem çoğunluk hem de azınlık milliyetçilikleri faşizan, ayrımcı ve ayrılıkçı çizgiye kaydıkları oranda birbirlerini destekler, tırmanan bir biçimde demokrasiyi ve ülkeyi tahrip eder. Çünkü hiçbir ülke demokratik hak ve özgürlüklerin o ülkenin bölünmesi, parçalanması ve güçsüzleştirilmesi, hele hele tarihten silinip gitmesi yolunda kullanılmasını kabul edemez. Her ayrılıkçı akım, hele bir de silahlı isyana kalkışmışsa, yarattığı tehdit ve tehlikelerin önlenmesi için demokratik hak ve özgürlüklerden ödün verilmesini gerektirir. Buna karşılık her çoğunluk milliyetçiliği faşizan çizgiye kaydığı oranda isyanı ve ayrılıkçılığı teşvik eder. İşte bu nedenlerle çoğunluk ve azınlık grupların milliyetçiliği irdelenirken, demokrasi açısından ortaya çıkan genel ilkelerin her iki milliyetçilik türü için de geçerli olduğu sürekli akılda tutulmalıdır. Küreselleşme ve Türk milliyetçiliği. Sovyetler çöktü, küreselleşme başladı. Tüm dünyada sevinç çığlıkları duyuldu. Tarihin sonu geldi, savaşlar sona erdi, ulus devlet bitti. Milliyetçilik dışa kapanmadır, izolasyondur, gericiliktir, faşizmdir. Aradan 15 yıl geçti, ne tarihin sonu geldi, ne savaşlar sona erdi, ne ulus devlet bitti. Ama Türk milliyetçiliği Türkiye'de lanetlendi. Milliyetçilik bütün çevremizde, Balkanlarda, Kafkaslarda, tüm dünyada yükselişe geçti. Sadece Türkiye'de Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda lanetlendi. Türkiye'nin sorunları açısından karşı taraf milliyetçiliği ise dolu dizgin güçleniyordu. Kıbrıs sorunu, ayrılıkçı etnik sorun, Ege sorunu, Kuzey Irak sorunu, soykırım iddiaları sorunu. Hepsi Türk milliyetçiliğinin lanetlendiği bir ortamda karşı taraf milliyetçiliğinin yükselişine dayalı sorunlar olarak belirginleşti. Avrupa Birliği genişleme müzakerelerinde Türkiye'ye ikinci sınıf devlet muamelesi yaptı. Annan planını kabul eden Kıbrıs Türkleri ve onları destekleyen Türkiye, bu planı reddeden Kıbrıs Rumlarının AB'ye tam üye olmasıyla kendilerini aldatılmış saydı. Amerika'nın Irak işgalinden sonra Kuzey Irak'taki oluşum, Türkiye'ye ikinci bir aldatılmışlık duygusu yaşattı. Irak'taki Türk askerlerinin başına Amerikan askerleri tarafından çuval geçirilmesi, Türkiye'nin ulusal gururunu yaraladı. Soykırım iddialarına yasa çıkarmak gibi akıl dışı bir yolla destek veren devletlerin arasına Almanya ve Polonya gibi ülkelerin de katılması Türkiye'nin moralini iyice bozdu. Türkiye bölücü etnik terörle mücadelede AB tarafından yalnız bırakıldığı izlenimine kapıldı. Türkiye bütün haberleşme sistemini kurucusu son derece lekeli siyasal geçmişe sahip bir Arap sermaye grubuna satarken, ABD Amerikan şirketlerini satın almak isteyen Çin'i engelliyor, Fransa dilini korumak için özel yasa çıkarıyor, yine Amerika limanlarının kontrolünü bir İngiliz şirketini satın alan Arap sermayesine devretme işlemini sorguluyordu. Bütün bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri ulusal çıkarlarını korumak adına önleyici vuruş, preemptive preeminence doktrinini geliştiriyor, bütün dünyayı askeri ve stratejik denetim altına almak üzere harekete geçiyordu. Bu çerçevede milli menfaatlerini gerekçe göstererek Irak'ı işgal etmişti. Bir başka deyişle sadece Türkiye'nin çevresinde değil, küreselleşmenin lideri olan ABD'de de milliyetçilik yükselişe geçiyordu. Sonuç olarak küreselleşme sürecinin Türkiye için yarattığı çelişkilerin Türk milliyetçiliğinin güçlenmesine yol açtığını belirtebiliriz. Küreselleşme ve Kürt milliyetçiliği. Küreselleşme olgusunun üç ayağı olduğunu, siyasal olarak ABD'nin askeri ve siyasal liderliğini, ekonomik olarak uluslararası sermayenin egemenliğini, kültürel olarak da hem tek tip bir tüketim modelini yani Amerikan modelini hem de ulus devletlerin altına oyan mikro milliyetçiliği ve mikro dinciliği teşvik ettiğini bundan önceki bölümlerde belirtmiş, 21. yüzyılda Türkiye ve Küresel Terör ve Türkiye adlı kitaplarımda da uzun uzun anlatmıştım. Bu nedenle burada yine bu mekanizmanın ulus devletlerin altına oyan etkilerini genel olarak ayrıntılı bir biçimde ele almayacağım. Sadece Sovyetler Birliği ve Yugoslavya örneklerinde olduğu gibi küreselleşme olgusunun mikro milliyetçiliği kullanarak pek çok devleti tarih sahnesinden sildiğini belirtmek istiyorum. Türkiye'nin şu anda yeniden biçimlendirilmekte olan Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu üçgeninin tam ortasında yer aldığını ve dolayısıyla mikro milliyetçi ve mikro dinci akımların doğrudan hedefi olduğuna da işaret etmek gerekiyor. Tabii 11 Eylül 2001'de Amerika'yı vuran El-Kaide saldırısından sonra küreselleşmenin ikinci aşaması başlayınca daha önce de anlattığım gibi ulus devletlerin önemi yeniden anlaşılmıştır. Ama mikro milliyetçilik ve mikro dincilik hem etkilerini sürdürmektedir hem de her iki akım da ABD tarafından dünyaya biçim vermek konusunda son derece kararlı bir biçimde kullanılmaktadır. Tabii bu stratejinin Irak'taki Amerikan işgaline karşı direnişi kırmak için Müslümanlar arasındaki Sünni-Şii ayrımını başarıyla kullandığını, Hristiyan bir devletin işgali altındaki bir ülkede Müslümanın Müslümanı öldürdüğünü de herkes çok iyi biliyor. Yalnız bu olay bile tüm dünyada hem Müslüman-Hristiyan çatışmasını hem de Müslümanlar arasındaki mezhep çatışmalarını körükleyici bir etki yapmaktadır. Kürt milliyetçiliği sadece küreselleşmenin genel bağlamında değil, Irak'a yerleşmiş ve bölgeyi yeniden düzenlemekte olan ABD'nin özel desteğiyle de yükselmektedir. Bir yandan İsrail'e karşı Arap olmayan bir devleti Kuzey Irak'ta hayata geçirmeye çalışan ABD, öte yandan Türkiye, İran ve Suriye'deki Kürtleri de nüfuzu altında tutarak bölgedeki egemenliğini rahatça sürdürmek istemektedir. Ne yazık ki emperyalizm böl ve yönet ilkesini sürdürürken bir kez daha milliyetçilik kozunu oynamaktadır. Tabii küreselleşmenin genel etkileri bir yana, Kürt milliyetçiliği kozunun ABD tarafından kullanılması kendisi açısından da son derece riskli ve zor bir stratejidir. Çünkü birinci olarak aşağıda irdeleyeceğim gibi her geç milliyetçilik biraz güçlendikten sonra kendisini kullanan emperyalist güce karşı çıkar. İkinci olarak Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulması için Irak'ın Sünni bölgesi ve Şii bölgesi de dahil olmak üzere üçe bölünmesi gerekmektedir. Oysa bu bölünme İsrail'in işine gelmez. Çünkü karşısında düzgün, ciddi, layık bir Irak devleti yerine Sünniler ve Şiiler tarafından ayrı ayrı tehdit oluşturan iki saldırgan dinci devlet bulacaktır. Zaten ABD'nin Irak'ta yaptığı pek çok yanlışın yanında İsrail'e destek vereyim derken Irak'ta ve Filistin'de mezhepçiliği ve dolayısıyla dinciliği teşvik ederek tam tersine ona karşı olan tehditleri arttırması tüm bölgeyi istikrarsızlaştıran bir başka ögedir. Üçüncü olarak Amerika gücü ve geleceği çok tartışmalı bağımsız bir Kürt devleti projesini destekleme pahasına Türkiye gibi bölgesel bir güç olan bir ülkenin desteğini yitirecek, zaten kendisine karşı olan İran ve Suriye ile de bağları iyice kopacaktır. Sonuç olarak küreselleşmenin ve ABD'nin etkilerinin Türk milliyetçiliğini diyalektik olarak güçlendirdiği kadar Kürt milliyetçiliğinin yükselmesinde büyük desteği olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yukarıda da belirttiğim gibi bu iki etki doğrudan birbirine bağlıdır. İleride Kürt milliyetçiliğinin yine diyalektik süreçler sonunda Türk milliyetçiliğinden de etkilendiğine değineceğim. Geç milliyetçiliğin ortaya çıkışında emperyalizmin rolü. Milliyetçilik ideolojisi üzerinde araştırma yapanların genellikle gözden kaçırdıkları nokta, geç milliyetçiliğin çoğu zaman bir tepki olarak güçlendiği konusudur. Geç milliyetçilikten kastım endüstri devrimi sırasında ve hemen sonrasında 19. yüzyılda oluşan milliyetçilik akımlarını izleyen dönemde yani genellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan milliyetçilikler, özellikle de Türk ve Kürt milliyetçilikleri. Endüstri devriminden sonra fabrika üretiminin ortak çalışmayla yapılması zorunluluğu, ham madde sağlanması ve üretilen malların satılabilmesi için ortak bir pazar bulunması gereği, ortak dil bilincini, ortak bir hukuku ve bütün bunları düzenleyecek ortak bir siyasal otoriteyi gerektirdiğinden milliyetçilik ideolojisi adeta kendiliğinden oluşmuştur. Ulus devlet uygulamaları da bu adeta kendiliğinden oluşan milliyetçilik ideolojisine koşut olarak güçlenmiştir. Batı sömürgeciliği Endüstri Devrimi'nden sonra güçlenerek sürerken, sömürgeci ülkeler sömürdükleri ülkelere ister istemez kendi kültürlerini ve ideolojilerini de götürmüşlerdir. Böylece pek çok yerde sömürgecilik diyalektik olarak geç milliyetçiliğin de tohumlarını atmıştır. Türk milliyetçiliğinin kökenleri ve niteliği. Osmanlı-Türk siyasal çizgisinde milliyetçilik akımlarının gelişmesi, imparatorluğun özellikle Hristiyan ümmetlerinin, ki Osmanlı bunlara millet diyordu, öncülüğünde oldu. Özellikle Balkanlarda ortaya çıkan Yunan milliyetçiliği, Bulgar milliyetçiliği gibi bağımsızlıkçı milliyetçilik hareketleri imparatorluğun sonunu getirdi. Bu açıdan Türk milliyetçiliği hem Osmanlı İmparatorluğu açısından hem de genel insanlık tarihi açısından gecikmiş bir milliyetçilik hareketidir. İmparatorluk zaten milliyetçilik akımlarını doğuran Endüstri Devrimi'ni kaçırmış olduğu için böyle olması da doğaldır. Sonuç olarak ilk tohumları Batı dünyasından gelen Türk milliyetçiliği, ülkeyi işgal eden düşman güçlerine karşı verilen bir kurtuluş savaşının üzerinde yükselmiştir. Yani Türk milliyetçiliği tarihsel açıdan Endüstri Devrimi'nin doğal bir sonucu olarak adeta kendiliğinden gelişen bir milliyetçilik değildir. Düşman işgaline karşı verilen bir bağımsızlık savaşının tepkisel kökleri üzerinde yükselmiştir. İlginç olan nokta, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki devrimler, dünyada ırkçılığın ve faşizmin yükseliş dönemine rastlamasına karşın, Türk milliyetçiliğin saldırgan ve ırkçı bir biçimde değil, adalete dayalı, eşitlikçi bir yaklaşımla ele almış olmasıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti ve Türkler kendilerini öteki devletlerden ve milletlerden üstün görmezler, onlarla eşit ve adil haklar isterler. Atatürk Türkiye'sinin milli eğitim stratejisini ürettiği demokratik bir milliyetçiliktir bu. Tabii bütün toplumlarda olduğu gibi Türkiye'de de ideolojiler siyasal akımlar haline dönüştüğünden aşırı milliyetçilikle terör eylemlerine yol açacak kadar etkili olabilmiştir. Türkiye Nazi Almanya'sındaki gibi faşist bir cinayet çılgınlığı dönemi geçirmemiştir. Ama 12 Eylül 1980 öncesindeki sağ-sol çatışmalarında aşırı milliyetçiliğin cinayetlerin işlenmesine ortam oluşturduğu bir trajediyi yaşamıştır. Dolayısıyla kamuoyu goşist ideolojilere olduğu kadar faşist ideolojilere karşı da duyarlılığını korumaktadır. İşte bu duyarlılıkların henüz kaybolmadığı bir toplumda kökleri adil ve eşitlikçi anlayışa dayanan demokratik bir milliyetçilik ideolojisi şimdi birdenbire yeniden bazı çevrelerce ve kimi yazarlarca neden ve nasıl bir tehlike olarak niteleniyor? Birdenbire milliyetçiliğin veya yeni Türkçe ile ulusçuluğun demokrasiye ve çağdaşlığa karşıymış gibi sunulması nereden çıktı? Bu arada katılmadığım bir ayrıma da işaret edeyim. Kimi yazarlar muhafazakar ve dincilikle uzlaşma halindeki milliyetçiliğe milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliğine ya da laik niteliği daha ağır basan milliyetçiliğe ise ulusçuluk demeyi tercih ediyorlar. Ben bu terim ayrılığını benimsemiyorum. Tabii herkesin kullandığı terminolojiye saygılıyım, o da ayrı. Ulusal bir tepki nasıl birdenbire faşizan tehditleri anımsatan bir bağlamda tartışılmaya başlandı? Gerçekten böyle bir tehdit, böyle bir tehlike var mı? Milliyetçilik dincilikle birleşerek faşizme mi dönüşüyor? Yoksa biz normal bir yurtseverlik tepkisini demokratik ve çağdaş bir ulusçuluk anlayışını faşist milliyetçilik diye niteleyip karalayarak ulus devlet kavramının altını oymaya devam mı ediyoruz? Bütün bu süreçte Kürt milliyetçiliğinin AB'nin ve ABD'nin rolü nedir? Türkiye'de milliyetçilik neden yükseliyor? Son dönemde ülkemizde güçlenen milliyetçilik rüzgarlarının ardında birden çok neden var. Ayrıca birbirine karşıt bazı çevreler bu rüzgarları fırtına diye niteleyerek durumu yozlaştırmaya ve kendi ideolojik siyasal çizgilerine destek aramaya çalışıyor. Yani hem milliyetçilik rüzgarları gerçekten güçlendi hem de bu güçlenme özellikle abartılıyor. Önce iki temel süreci derhal anımsamamız gerek. 1. Her milliyetçilik başka milliyetçiliklerin ya da başka siyasal güçlerin yaptıkları baskıyla güçlenir. 2. Aynı coğrafyada yaşayan ya da aralarında işlevsel ilişki bulunan toplumlardaki her milliyetçilik akımı, öteki milliyetçilik akımlarını da tetikler ve destekler. Türkiye'de bu her iki ilke de etkili olmuştur. Türkiye'de son dönemdeki milliyetçilik rüzgarlarının ardında hem etnik ayrılıkçılığın yeniden gündeme gelmesi hem de AB ile ABD'nin Türkiye'yi çok itip kalkması olayı yatıyor. AB'nin ve ABD'nin dış güçler olarak etnik ayrılıkçı akımlara destek veren tutumları, Türkiye'yi dışarıdan çok itip kakan tavırlarıyla örtüşünce bu sürece karşı ulusal bir tepki doğmuştur. Milliyetçilik akımları neden abartılıyor? Unutmayalım, her toplumsal ve siyasal ideolojik oluşum kendi karşıtını da yaratır, besler. Bu açıdan Türkiye'de gerçekten güçlenen milliyetçilik veya ulusçuluk akımları hem Türk hem de Kürt milliyetçiliği olarak bir yandan abartıldı, öte yandan karşı tepkiler doğurdu. Tabii karşı tepkileri seslendirenler de haklılıklarını kanıtlama açısından milliyetçilik akımlarını iyi niyetle abartanlar, yani mübalağa edenler arasında yer aldı. Peki bu tepkileri abartan farklı gruplar kimlerdir? Önce milliyetçilik yandaşı grupları belirtelim. Çünkü bunların arasında da fazla iyimser bir görüşle yükselen bu akımı çok abartanlar var. 1. Emperyalizm konusunda duyarlı olan anti-emperyalist çevreler. Bu grup Türk milliyetçiliğine vurgu yapıyor. Bunların içinde dönmemiş eski solcular, Atatürkçüler, anti-emperyalist niteliklerini koruyan eski ülkücüler, muhafazakar milliyetçiler, itilip kakılmaktan bıkan normal vatandaşlar da var. 2. Emperyalizmin etkisinde kalan çevreler. Bunlar Kürt milliyetçiliğini ön plana çıkarıyorlar. 3. Gerek Türk milliyetçiliği gerekse Kürt milliyetçiliği açısından faşizan milliyetçilik çizgisine yakın duranlar ve bu gelişmelerden siyasal, ideolojik, rant umanlar ve bence en tehlikeli olanlar da bunlardır. Şimdi bir de özel olarak milliyetçilik karşıtı gruplara bakalım. Bunlar Türk milliyetçiliğinin bir tehlike oluşturduğu kanısında olanlardır. Bu tehlikenin büyüklüğünü vurgulamak için milliyetçilik akımlarını abartmaktadırlar. 1. Türk milliyetçiliğinin kendileri için bir tehdit oluşturduğunu düşünen ayrılıkçı etnik gruplar. 2. Ayrılıkçı etnik milliyetçiliğe destek veren iç ve dış çevreler. 3. Her türlü ulusal değerlerden bıkmış ve ulus devlet kavramına karşı olan Türk kimliğini reddeden iç çevreler. 4. Milliyetçiliği kötü ve yanlış bir ideoloji ve kendilerine karşıt olarak gören dinciler. 5. Türkiye'yi AB'ye almak istemeyen dış çevreler. 6. Türkiye'de yükselen milliyetçiliğin kendisi için bir tehdit oluşturduğunu düşünen ABD. Tabii bir de Kürt milliyetçiliğinin bir tehlike oluşturduğunu düşünenler var. Bu düşüncenin temelinde özellikle ayrılıkçı etnik terör örgütü PKK'nın sürdürdüğü silahlı isyan hareketi yatıyor. Bunlar da iki gruba ayrılabilir. 1. Ülkenin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve güvenliğini korumakla görevli olanlar. 2. Kürt milliyetçiliğinin nihai olarak Türkiye'nin parçalanmasına yol açacağını düşünenler. Sonuç olarak son zamanlarda güçlenen ulusal tepkilerin hem iç hem de dış ögelerden kaynaklanan doğal bir nitelik taşıdığını ve ortaya çıkan tepkilerin bazı çevrelerce abartıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda iki genel ilke hiç aklımızdan çıkmamalıdır. 1. Milliyetçilik duyguları ister Türk isterse Kürt milliyetçiliği olsun, hangi saldırılara karşı ne denli şiddetli tepkiler olarak ortaya çıkarsa çıksın, mutlaka demokratik ve eşitlikçi bir çizgide tutulmalı, faşizan ve bölücü bir özellik kazanmaları engellenmelidir. 2. Demokratik milliyetçilik, siz buna ulusalcılık ya da yurtseverlik de diyebilirsiniz, toplumsal, ekonomik, siyasal ve uluslararası sorunlarımızın çözümünde, ulusal duyarlılıklar ekseninde gerçekleştirilecek ittifakların temelini ancak laik ve demokratik bir Türkiye çizgisinde kaldığı ölçüde oluşturabilir. Bu çerçevede milliyetçilik ideolojisinin kökleri, kökenleri, faşizme kayışı, demokratik milliyetçi ideolojinin ayırt edici nitelikleri iyi irdelenmelidir. Faşist milliyetçilik, demokratik milliyetçilik. İnsanlık tek tanrılı dinlerle tarım devriminde, milliyetçilikle de endüstri devriminde tanıştı. Her iki ideoloji de önce siyasal egemenliğin hem kaynağını ve meşruiyet gerekçesini hem de uygulama ilkelerini belirledi. Zaman içinde tek tanrılı dinler de milliyetçilikle devletlerin siyasal niteliklerini belirleyen toptancı niteliklerini yitirdi. Sadece bireylerin kimliklerini oluşturan alanlardaki işlevleriyle varlıklarını sürdürüyorlar. Tabii bu saptama insanlık tarihinin genel çizgisini ve bu çizginin en ileri örneklerini oluşturan toplumlara ilişkin. Ne yazık ki tüm insanlık ailesi aynı anda ve aynı hızla değişmiyor ve gelişmiyor. Günümüzde bile meşruiyet kaynağını ve uygulama ilkelerini tek tanrılı dinlerden alan ortaçağ kalıntısı rejimler, demokratikleşme sürecini özümleyememiş, ırkçı milliyetçiliğe dayalı İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş kalıntısı devletler var. Tabii hem yönetimlerin içerideki baskıları, hem de tarım devriminden sonraki toprak ve endüstri devriminden sonraki pazar savaşları, geniş kitlelerin desteğini alabilmek için ideolojik gerekçeler kullandıklarından, gerek dinler ve mezhepler, gerekse ırklar ve milletler, insanları gruplar ve devletler olarak birleştiren ama tüm insanlığı ayıran ve kanlı savaşlara yol açan hem birleştirici hem de bölücü ögeler olarak tarihe geçtiler. Günümüze kadar gelen değişmeler insanlığın ortak değerleri olarak demokrasiyi ve insan haklarını geliştirdiği ve devlet birey ilişkilerinde din, mezhep, ırk, milliyet ayrımları yerine siyasal anlamdaki eşit vatandaşlığı ön plana çıkardığı için artık dinci ve milliyetçi ideolojilerin sadece kimlik belirleme niteliklerinin devam etmesi, buna karşılık savaş ve kan kokan ayrımcı niteliklerinin siyasal olarak rafa kaldırılması gerekir. Gerekir ama yukarıda da belirttiğim gibi insanlık ailesi aynı anda ve eşit hızda gelişip değişmediği için ne yazık ki gerek dinlerin ve mezheplerin, gerekse ırkçılığın ve milliyetçiliğin hala siyasal anlamda baskıcı ideolojiler olarak kullanılması sona ermemiştir. Şimdi milliyetçilik kavramının tarihten günümüze geçirdiği evreleri, iki uç milliyetçilik kavramını, faşist ve bölücü milliyetçilik ile demokratik milliyetçilik anlayışlarını karşılaştırarak irdelemek istiyorum. Aşağıdaki bölümü bu ilkelerin hem Türk hem de Kürt milliyetçileri için geçerli olduğunu akılda tutarak okuyalım. Faşist milliyetçilik ayrımcıdır, bölücüdür. Demokratik milliyetçilik uzlaşıcıdır, birleştiricidir. Faşist milliyetçilik bir ırkın ya da milletin üstünlüğü anlayışına dayanır. Demokratik milliyetçilik bütün ırkların ve milletlerin eşitliği anlayışına dayanır. Faşist milliyetçilik etnikçidir, yani ırkçıdır. Ülkesinde ve dünyada olan olaylara etnik açıdan bakar. Demokratik milliyetçilik yurtseverdir. Ülkesinde ve dünyada olan olaylara belli grupların değil, ülkesinin ve tüm halkının çıkarları açısından bakar. Faşist milliyetçilik kendi ırkından ya da milletinden görmediği insanları kendisiyle eşit kabul etmez ve toplum içinde onların eşit siyasal haklara sahip olmasını engeller. Demokratik milliyetçilik kendi ırkından ya da milliyetinden olmayan insanları da toplum içinde kendisiyle eşit siyasal haklara sahip vatandaşlar olarak kabul eder. Faşist milliyetçilik insanları bir arada tutmak, ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamak ya da kendi ayrılıkçı emellerini gerçekleştirmek için düşman arar, kin ve nefret ögelerini kullanır. Baskıcıdır, totaliterdir, ırk ve millet olarak düşmanları vardır. Demokratik milliyetçilik insanları bir arada tutmak, ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamak için insanların dostluk, refah ve barış içinde eşit vatandaşlar olarak birlikte yaşamalarını gerçekleştirmeye çalışır. Demokratik değerleri ve insan haklarına dayalı hukuku kullanır. Baskıya, baskıcılığa, ayrımcılığa ve ayrılıkçılığa karşıdır. Irk ve millet olarak düşmanları yoktur. Faşist milliyetçilik saldırgandır, savaşçıdır. Başka ırk ve milletlerin haklarına saygılı değildir. Şiddete ve jenosite eğilimlidir. Demokratik milliyetçilik uzlaşmacıdır, barışçıdır. Ancak kendi ülkesine haksızlık edilmesine karşıdır. Son bir söz daha. Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu Türk olana değil de ne mutlu Türk'üm diyene diyerek ve Türk milletini misak-ı milli sınırları içindeki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir diye tanımlayarak faşist milliyetçiliğin değil demokratik milliyetçiliğin temellerini atmıştır. Şimdi milliyetçilik ve yurtseverlik kavramları üzerinde durarak konuyu biraz daha irdelemeyi sürdürelim. Milliyetçilik ve yurtseverlik. Sayfa 152. Her milliyetçilik akımı kendi kimliği içinde öteki kimliklere de saygılı ve kendi ırkından, milletinden olmayanlarla uyum içinde yaşayabilir. Biz buna demokratik milliyetçilik diyoruz. Bu gerçek hem Türk hem de Kürt milliyetçiliği için geçerli. Kendilerine Türk diyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla, kendilerine Kürt diyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu topraklarda birbirlerini gırtlaklamadan uyum içinde yaşayabilirler. Nitekim tarihsel olarak birlikte barış içinde yaşanan dönemler birbirlerine saldırdıkları dönemlerden çok daha uzundur. Türk ve Kürt milliyetçilikleri kendilerini yanlışa götürecek faşizan milliyetçilik tuzağına düşmemek için ne yapmalı? Sanıyorum burada devreye sokmamız gereken kavram yurtseverlik. Vatan ve millet sevgisini kan ve ırk ilişkisine bağlamadan, başka ırkları, milletleri aşağılamadan ve kendisininkini yüceltmeden üzerinde yaşanan toprakları sevmenin, korumanın ve yüceltmenin adı yurtseverlik. Türkiye kendisine yönelik faşizan milliyetçi saldırılara karşı en güzel ve en etkin yanıtı, bütün öteki millet, ırk ve devletlerle ilişkilerinde eşitlik ve adalet esasına dayalı bir yurtseverce davranış içinde verebilir. Yurtseverlik kan ve ırk bağını değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını ön plana alır. Yurtseverlik insanlarımızı Türk, Kürt, Rum, Ermeni olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak görür ve aralarında ayrım yapmaz. Yurtseverlik Amerika'ya ve AB'ye Türk düşmanı ya da dostu olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları bağlamında eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde bakar. Sanıyorum Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in temeline koyduğu ünlü ilkesi, yurtta sulh, cihanda sulh tam bu bunalım dönemi için söylenmiş bir özdeyiştir. Buraya kadar Türkiye'deki her iki milliyetçiliği de irdelemekle birlikte daha çok Türk milliyetçiliği ekseninde çözümlemeler yaptım. Şimdi irdeleme eksenini daha çok Kürt milliyetçiliğine kaydırmak istiyorum. Kürt milliyetçiliğinin kökenleri. Sevgili okurlarım, her şeyden önce çağdaş milliyetçilik anlayışının insan iradesine ve tercihlerine dayalı olduğunu anımsatmak isterim. Yani bir ırk var mıdır, yok mudur, millet midir, aşiret midir, bütün müdür, parçalı mıdır gibi soruların pek bir anlamı yoktur. Sonuç olarak bir birey kendini bir milletin, bir ırkın, bir grubun üyesi olarak görüyorsa, o bilinci taşıyorsa gerisi çok önemli değildir. Tabii bireysel bilincin oluşmasında tarihsel gerçeklerin, toplumsal ve siyasal ögelerin de etkisi vardır. Ama sonuç itibariyle bütün bu ögeler bireysel tercihi etkiledikleri oranda anlamlı olur. Bu tercih ise bireysel olduğu kadar siyasal bir duruşa da bağlıdır ve tarihsel etkileşim içinde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla burada Kürtlerin etnik kökenleri gibi konulara girmeyecek, olayı daha çok yakın tarih ve siyasal boyutuyla ele alacağım. Türk ve Kürt milliyetçiliklerinin tarihsel aidiyet çizgisi aynıdır. Her ikisi de Osmanlı Devleti içinde yer almışlardır. Önce Türk milliyetçiliği, sonra Kürt milliyetçiliği güçlenmiştir. Osmanlı döneminde Türk kökenliler daha çok merkez yönetiminde yer alırken, Kürt kökenliler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yerleşik olduklarından hem merkezden coğrafi olarak uzak hem de yönetim olarak daha özerk bir yapıda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Türkler genel olarak merkezde devletle daha çok bütünleşmişler, Kürtler kimi zaman merkezde de görev almakla birlikte genel olarak çevrede daha çok aşiret yapısında yaşamışlardır. Zaten milliyetçiliklerin gelişmesi bakımından aralarındaki zaman farkı da buradan kaynaklanır. Osmanlı döneminde Kürt aşiretleri ile merkez arasında sürekli bir siyasal uzaklıkla yaşanmıştır. Ama Osmanlı Devleti zaman zaman Kürt aşiretlerini kendi devlet politikasında etkin olarak kullanmış, önceleri Alevilere, sonraları da Ermenilere karşı onların askeri gücünden yararlanmıştır. Devletin Kürt aşiretlerle ilişkileri Abdülhamit döneminde daha sıkılaşmıştır. Abdülhamit bir yandan İstanbul'da aşiret reisleri ve oğulları için devlet yönetimi eğitimi görecekleri bir okul açmış, öte yandan Hamidiye alayları kurarak Kürtlerin insan gücüne devletin güvenliği için kullanmıştır. Tabii Avrupa'da milliyetçilik akımlarının gelişmesi ve Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi devletlerin bu akımları Osmanlı üzerindeki nüfuzlarını arttırmak için kullanması Kürtleri de bir ölçüde etkilemiştir. Ama batılı emperyalist ülkelerin Osmanlı'yı denetlemek ve ondan toprak kapmak savaşları bağlamında hem Hristiyan olduklarından hem de imparatorluğun batı bölgelerinde yaşadıklarından Yunan, Bulgar, Arnavut ve Doğu'da bulunmalarına karşın Ermeni milliyetçilikleri öne çıkmıştır. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi milliyetçilik akımları aracılığıyla, toprak kaybı ve kapitülasyonlar aracılığıyla da egemenliğin yitirilmesi ve sonunda işgal edilerek tarih sahnesinden silinmesi sürecini belirler. Senaryo hep aynıdır. Yerel Hristiyan halk devlete karşı ayaklanır. Osmanlı ordularını göndererek isyanı bastırır. Batılı emperyalist devletler duruma müdahale eder ve Osmanlı'yı durdurur. Bölgede önce yarı özel, karma bir yerel meclis kurulur. Daha sonra bu meclis bağımsızlığını veya bir Avrupa devletine katıldığını ilan eder. Tabii bütün bu süreç sırasında savaşlar olur, çok kan dökülür ama imparatorluğun çöküşü durdurulamaz. Çünkü artık ekonomik gücü de kalmamış, iflas etmiştir. Tabii aynı oyun 1. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler üzerinde de oynanmış, Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler devlete karşı ayaklandırılmıştır. Bir yandan Rus ordularına destek veren Ermeniler, öte yandan yaşadıkları çevrelerdeki Türk ve Kürt köylerini çeteler halinde basıp kanlı katliamlar yapmışlar, Fransız ordularıyla geldikleri Akdeniz bölgesine devlet bile kurmuşlardır. Ermeni soykırımı iddialarının altında bu savaş zamanında Osmanlı Devleti'nin kendini arkada vuran Ermenileri, kuzeydoğudaki cepheden güneye, Suriye'ye sürme kararı yatar. Değerli okurları, bu konuda Tarihimizle Yüzleşmek adlı kitabıma bakabilirler. İşte emperyalizmle Kürt milliyetçiliğinin ilişkisi bu tarihlerde gündemde daha önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Ben bu ilişkilerin tarihine girecek değilim. Meraklıları bu konuda yazılmış kapsamlı bir araştırma için Bilal Şimşir'in Kürtçülük 1787-1923 adlı kitabına bakabilirler. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında emperyalist güçler, özellikle İngiltere, Kürt milliyetçiliğini Osmanlı'yı denetlemek, bölmek, daha sonra da Kurtuluş Savaşı'nı engellemek için kullanmak istemiş ama Osmanlı'yı bölmekteki geçici zaferlerine karşın Mustafa Kemal Atatürk'ün birleştirici ve bütünleştirici liderlik başarısı karşısında yenilmiştir. Bu noktadan başlayarak Anadolu üzerindeki projelerini gerçekleştirmek isteyen, Orta Doğu'daki petrol alanlarını elinde tutmaya çalışan İngiltere ile Kürt milliyetçiliği arasındaki ilişkiler yoğunlaşmıştır. Ama Kürt milliyetçiliği bu bağlamda emperyalizmle ilişkilerinde tek düze bir çizgi izlememiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Batılı emperyalist güçlerle Şerif Paşa gibi Kürt liderlerin yaptığı temaslar sonunda Sevr Anlaşması'yla bir Kürdistan devleti kurulması da karar altına alınmıştı. Fakat Müslüman Kürtlere pek de sıcak bakmayan Batılılar Anadolu'nun büyük kısmını Ermenilere vermişlerdi. Hem bu nedenle hem de Ermenilerin ve Hristiyanların yaptıkları zulümler sonunda Anadolu'daki Kürtler Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer aldılar. Böylece Kürt milliyetçiliğinin tarihine anti-emperyalist bir savaş çizgisi de eklendi. Fakat Orta Doğu petrolleri o denli önemliydi ki ve bu bölgenin siyasal kaderi o denli belirsizdi ki İngilizler ellerini Kürtlerin üzerinden çekmediler. Lozan'da bir sonuca bağlanamayan ve Milletler Cemiyeti'ne bırakılan Türkiye'nin güneydoğu sınırları, ünlü ismiyle Musul sorunu, İngiliz emperyalizminin Anadolu'daki müdahaleleriyle sürdü. Bu olayların genel çizgilerini 21. yüzyılda Türkiye kitabımda anlattığım için burada ayrıntılara girmiyorum. Yalnız şu kadarını belirtmekle yetineceğim. İngilizler yeni kurulan cumhuriyet içindeki Kürt vatandaşları Kürt milliyetçiliğini körükleyerek Türkiye aleyhine kullanma tutumlarını sürdürdüler ve Şeyh Said isyanda olduğu gibi kimi zaman da sorun yaratmakta başarı kazandılar. Tabii o dönemde Kürt milliyetçiliği bilinci yeterince gelişmemiş olduğu için dincilik yani şeriatçılık da aynı bağlamda istismar edildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki İngiliz egemenliği sona erince Orta Doğu'da denetimi ABD ele aldı. Artık Kürtler üzerindeki oyunlar hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da Amerikan eliyle oynanıyor. Şimdi Türkiye'de Kürt sorunu denilen soruna demokrasi açısından biraz daha yakından bakalım. Kürt milliyetçiliğinin farklı boyutları. Konuya analitik olarak yaklaştığımızda çok boyutlu bir sorunla karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır. 1. Sorunun bir boyutu terördür. Bu açıdan olaya yerel ve uluslararası terör, küreselleşme, küreselleşen terör, terör ile siyaset ilişkileri, PKK Kongre Gel etkinlikleri, bu örgütün yapısı, lideri, konumu, amaçları, lojistik destekleri, yerel halkın tutumu, uluslararası toplumun örgüte yaklaşımı ve benzeri konular çerçevesinde bakmak gerekir. 2. Sorunun bir boyutu etnik milliyetçiliktir. Bu açıdan olaya milliyetçiliğin tarihsel gelişimi, etnik milliyetçilik, faşizm ve demokratik milliyetçilik arasındaki farklar, Türk milliyetçiliği ve Kürt milliyetçiliğinin gelişmeleri ve karşılıklı etkileşimleri, ekonomik kalkınmayla milliyetçilik arasındaki ilişkiler, herkesin sandığının aksine milliyetçilik açlık dönemlerinde değil kalkınma dönemlerinde gelişir. Bir milliyetçiliğin gelişmek için başka bir milliyetçiliğin zulmüne gereksinme duyması, eğitim, ideoloji, siyasal örgütlenme, uluslararası destekler gibi konular çerçevesinde bakmak gerekir. 3. Sorunun bir boyutu bölgesel dengesizliklerdir. Bu açıdan olaya tüm ülkelerin sorunu olan üzerinde uluslararası literatürde sayısız çalışma bulunan bölgeler arası toplumsal ve ekonomik dengesizlikler açısından bakmak gerekir. Sorunun bir boyutu Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma yolundaki eksiklikleridir. Bu eksiklikler sadece demokratikleşme konusuna indirgenemeyecek kadar önemlidir. Hem laiklik, hem hukuk devleti, hem sosyal devlet konusundaki eksiklikler, demokratik devlet konusundaki eksiklikler kadar önemlidir. Bu açıdan olaya sosyal güvenlik, insan hakları, vicdan özgürlüğü, eğitim ve sağlık olanakları gibi birbirlerinden ayrılamayacak kadar önemli konular çerçevesinde bakılmalıdır. 5. Sorunun bir boyutu Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısı konusundaki değişme istekleridir. Bu açıdan olaya Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasada belirlenen üniter özelliklerinin tartışılması çerçevesinde bakmak gerekmektedir. 6. Sorunun bir boyutu emperyalizmdir. Bu açıdan olaya ABD, AB ve komşu ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti'ne, bölgeye ve Kürtlere karşı tutumları açısından bakmak gerekir. Bu bağlamda en çok önem kazanan ögelerden biri, sadece küreselleşmenin lideri olarak değil, Kuzey Irak'taki komşumuz kimliğiyle de ABD'nin tutumudur. Sevgili okurlarım, yukarıdaki çözümleme konularını 21. yüzyılda Türkiye adlı kitabımda ele aldığım için burada ayrıca üzerlerinde durmuyorum. Yine de olayın terör cephesine yakından bir bakmakta yarar olabilir. Kürt sorunu ve terör. Terör kalleştir. Terör hedef gözetmeden, çoluk çocuk yaşlı demeden cinayet işler. Terörün amacı korku ve nefret salmaktır. Korku salarak gücünü abartır. Nefret salarak rakibine yanlış yaptırmayı, kamplaşmayı, kutuplaşmayı, taraftarlarını çoğaltmayı hedefler. Türkiye bütün eksiklerine ve yanlışlarına karşın uygar bir devlet yapısına doğru hızla yol almaktadır. İdam cezasını kaldırmıştır. İdam cezası olmayan bir devlete karşı yapılan terör daha da kalleştir. Kullandığı cinayet yöntemlerini haklı çıkaracak hiçbir ama hiçbir akılcı gerekçesi yoktur. Bir terör hareketi aşağıdaki iki özellikten birine sahipse bitirilmesi, tümüyle yok edilmesi çok zordur. Hele bir terör hareketi bu iki özelliği aynı anda sahipse artık onu sıfırlamak çok daha zor olur. Birinci özellik ideolojik bir bütünlüktür. Bir hareketin arkasında dinci, mezhepçi, ırkçı, milliyetçi ya da herhangi bir siyasal ideoloji varsa bu ideolojinin taraftarları arasından terörist devşirmek ve teröristleri böyle bir ideolojinin etrafında eyleme geçirmek her zaman olanaklıdır. Herhangi bir ideoloji her zaman bir terörist eylemin kaynağı olarak kullanılabilir. İkinci özellik dış destektir. Hele bu dış destek bir komşu ülkeden geliyorsa terör çok daha büyük bir destek sağlamış olacaktır. Demek ki her terör hareketi dört ögeye göre çözümlenebilir. 1. Korku ve dehşet salması, 2. Nefreti yaygınlaştırması, 3. ideolojik bütünlük, 4. dış destek. Bu durumda ne yapılacağı çok açıktır. Önerilerim teröre karşı olan hem Türk kökenli hem de Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve onları temsil eden politikacılarıdır. 1. Korkmayacaksınız. Günlük yaşama korku ve dehşetin egemen olmasını önleyeceksiniz. 2. Nefrete yenilmeyeceksiniz. Olumsuz duyguların büyümesine ve yaygınlaşmasına izin vermeyeceksiniz. Özellikle teröristlerin kullandığı ideolojiye yakın olan ama terörü desteklemeyenleri yabancılaştıramayacaksınız. 3. Terörün kullandığı ideolojik modele karşılık kullanılan yöntemin kalleşliğinin bu ideolojiye zarar verdiğini anlatacaksınız. Örneğin terör ırkçılık ya da milliyetçilik adına yapılıyorsa bu yöntemin o ırk ya da milliyet mensuplarının tümünün insanlık dışı olmakla suçlanmasına yol açabileceğini belirteceksiniz. Bu ideolojiye destek veren ama teröre karşı olanlara sevgiyle, şefkatle ve anlayışla yaklaşacaksınız. 4. Teröre dış destek veren ülkelerle muhatap olacaksınız. İster komşunuz olsun, ister dünyanın en güçlü devleti konumunda bulunsun, isterse iki niteliğe birden aynı anda sahip olsun, terör eylemlerine kim destek veriyorsa, kim bu eylemlere hoşgörüyle yaklaşıyorsa, sorumlular olarak onları gördüğünüzü açıkça belirtecek ve gereğini yapacaksınız. Kürtlerle onlar adına eylem yapan terör örgütü PKK arasındaki ilişkiler mutlaka kesilmelidir. Bu ilişki kesilmedikçe sorunun bırakın çözümünü, soğukkanlı bir biçimde ele alınması bile çok zordur. Bu ilişkiyi kesme sorumluluğu Türk kökenli politikacılardan ve Türk kökenli vatandaşlarımızdan çok Kürt kökenli politikacılara ve Kürt kökenli vatandaşlarımıza düşmektedir. Bu arada hep aklımı kurcalayan bir soruyu burada siz okurlarımla paylaşmak istiyorum. Acaba niçin Kürt kökenli kardeşlerini pek seven Türk kökenli politikacılar Güneydoğu Anadolu'da bir toprak reformunu önermezler ve gerçekleştirmezler? Neden acaba halkını seçmenini pek seven Kürt kökenli politikacılar toprak reformu mücadelesi yapmazlar? Yoksa o yöredeki kul köle sistemine alıştırılmış köylülerimizin özgürleştirilmeleri, bilinçli vatandaşlar haline getirilmeleri, toprak sahibi olmaları, refaha kavuşmaları, ağaların, şeyhlerin, şıhların egemenliğinden kurtulmaları, her iki grup politikacının da işine gelmiyor mu? Adına demokrasi denen bu yoz, çok partili düzenin toprak ağalığı üzerinde böyle çarpık biçimde sürmesi kimlerin yararına acaba? Halkın mı yoksa halkın oylarıyla meclise giden politikacıların mı? Var mı bana bu soruyu mertçe yanıtlayacak politikacı? Kürt milliyetçiliğinde kimlik sorunu. Hiç kuşkusuz Kürtlerde kültürel kimliklerini açıkça dışa vurmak, korumak ve geliştirmek konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm öteki vatandaşlar, Türkler ve başka etnik ve kültürel gruplar kadar özgür olmalıdır. Burada herhangi bir kuşku olduğunu sanmıyorum. Peki o halde sorun nereden kaynaklanıyor? Sorun hem Türk kökenli hem de Kürt kökenli vatandaşlar ve politikacılar için kültürel kimliğin faşizan bir biçimde ayrımcı ve ayrılıkçı olarak kullanılmasında ortaya çıkıyor. Bu açıdan şu kimlik sorununa yakından bakalım diyorum. Sevgili okurlarım, ülkemizdeki kimlik sorunu tartışmaları tam bir kör dövüşü biçiminde sürüyor. Ben Türk kimliğini kabul etmiyorum diyenlerden, bütün etnik ve dinsel gruplar bir araya gelsin, yeni bir federatif anayasa hazırlansın diyenlere, üst kimlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır diyenlerden, Türkiye'de yaşayan herkes Türktür diyenlere kadar bir uçtan bir uca her türlü görüş Türkiye'nin gündeminde. Tüm dünyada bu kimlik tartışmasını gündeme getiren kimdir biliyor musunuz? Belki inanılması zor ama bu tartışmayı bilimsel temellere de oturtmaya çalışarak tüm dünyada ve tabii Türkiye'de de gündeme getiren kişi Samuel P. Huntington adlı Harvard'lı bir profesördür. Hani şu ünlü Uygarlıklar Çatışması kitabını yazarak Batı uygarlığını taklit edilmez ve ulaşılmaz sayan faşist görüşlü Amerikalı. Batı emperyalizminin egemenliğini kolaylaştırmak amacıyla sömürülen ülkelerin bu sömürü sırasında Batı'dan öğrendikleri laiklik, demokrasi, insan hakları, bağımsızlık gibi değerlerle Batı'ya karşı çıkmalarını önlemek için bu değerler emperyalizmin değerleridir. Onları bırakın, sizin kadını ikinci sınıf vatandaş sayan İslami değerleriniz iyidir diyen yazar. Atatürk'ün çağdaşlaşma başarıları ürettiği faşist kuramı yalanlayan tarihsel bir örnek olduğu için onu reddeden kişi. Türkiye'ye siz Avrupa Birliği'ni bırakın, Atatürk'ü inkar edin, İslam dünyasına yönelin diyen profesör. Huntington Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra rakibini yitiren Batı'nın laçkalaşmasını engellemek için yeni düşman üretmeye soyunduğunda karşısına İslam uygarlığını almak için biz kimiz tartışmasını başlatmıştı. Daha kitabının başında kültürel kimlik farklılıklarını sınıf çatışmalarından, zengin yoksul arasındaki mücadelelerden çok daha yaygın, önemli ve tehlikeli olduğunu belirtiyordu. The Clash of Civilizations, sayfa 28. Amerika'ya yapılan 11 Eylül 2001 El-Kaide saldırısıyla tezlerinin kanıtlandığı iddiasını öne süren Huntington, daha sonra Biz Kimiz adlı bir kitap daha yazarak kültürel kimlik tartışmalarını derinleştirdi. Bu kitabının son sayfasında, Amerikalılar ulusal kimliklerini ve milli amaçlarını bulmak için yeniden dine dönerlerse bu hiç de şaşırtıcı olmayacaktır yargısını verdikten sonra, Amerika dünya olur, dünya Amerika olur ama Amerika Amerika olarak kalır diyordu. Who are we? Sayfa 370. Dünyada ve Türkiye'de kimlik sorunu tartışmaları adı altında oynanan oyunu görmek için sadece yukarıdaki satırları okumak, Huntington'ı tanımak gerekmiyor. Emperyalizmin en eski ve en etkili oyunu olan böl ve yönet senaryosunun dünyanın Sovyetler Birliği'nin çöküşünü izleyen küreselleşme aşamasında yeniden sahneye konduğunu görmek yeterli. Üniter bir devlet yapısına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, kültürel haklar adı altına dayatılan farklı dil, farklı hukuk, farklı eğitim ve kamu alanını da kapsayan farklı giyim ve farklı ibadet gibi uygulamalarla yok edilmek isteniyor. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti gözümüzün önünde üstelik de demokrasi kavramı çarpıtılarak, insan hakları kavramı istismar edilerek, kültürel haklar ve kültürel kimlik tartışmaları adı altında dayatılan etnik ve dinci sloganlarla dinci oligarşi ve etnik bölücülük tarafından kıskaca alınıyor. Sevgili okurlarım, ister dinci olsun ister milliyetçi, masum bir kültürel kimlik sorununun nereye gideceğini görebilmek için onun siyasal açılımlarına ve sonuçlarına bakmak gerek. Kimlik tartışmalarının özünde yatan sorun bu tartışmaların bir toplumun bütünlüğüne mi yoksa bölünmesine mi hizmet ettiği, rejimini değiştirmek isteyip istemediği hususudur. Dünyada ve Türkiye'de hız kazanan bu tartışmaların altında dünyayı yönetmeye soyunan büyük gücün yani Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünün yatması, bir zamanlar bu rolü üstlenmiş olan Büyük Britanya İmparatorluğu'nun ünlü böl ve yönet ilkesini anımsatıyor. Milliyetçilik açısından kimlik sorunu tartışmaları. Sayfa 164. Her insan kaçınılmaz olarak bazı kültürel kimliklerle doğar. Bunların çoğu alt kimlik özelliği taşır. Baskın olan bir tanesi ise genellikle üst kimlik olarak işlev görür. Ama zaman içinde bilinci gelişen birey bu kimlikler arasında bir tercih yapabilir ve kendi üst kimliğini de yeniden belirleyebilir. Bir insanın kendi iradesi dışında doğumda edindiği kimlikler 5 tanedir. 1. Aile kimliği. Özellikle din tarım toplumlarında aşiret yapısının egemen olduğu feodal düzende aile bağları çok önemlidir. Kimi insanlar doğuştan aşiret reisinin ailesine mensup olduklarından hayata ağa ya da şehzade olarak başlar. 2. Aşiret kimliği. Aile kimliğiyle yakından ilişkili olan bu kimlik insanların doğuştan ait oldukları grubun kimliğidir. 3. Din ya da mezhep kimliği. Her insan otomatik olarak içine doğduğu ailenin sahip olduğu din ya da mezhebe mensup olarak kabul edilir. Zamanla bu anlayış terk edilmekle birlikte Türkiye'de hala vatandaşların nüfus kağıtlarına içine doğdukları ailenin inancı yazılmaktadır. 4. Coğrafya kimliği. Her kişi doğduğu coğrafyaya bağlı olarak dünyanın belli bir bölgesine, bir kentine, bir köyüne aittir ve kimi zaman o kişinin ırkını ya da hemşerilik ilişkilerini bu bağ belirler. 5. Irk ya da milliyet kimliği. Birey bilinçlendikten sonra doğuştan zorunlu olarak gelen bu mensubiyeti açıkça reddetmedikçe o kimlikle anılır. 6. Vatandaşlık kimliği. Aslında günümüzde vatandaşlık kimliği yani siyasal kimlik bir devletin ve o devleti oluşturan toplumun ortak kimliği olarak kabul edildiğinden yukarıdaki 5 kimlik ögesine göre en çok üst kimlik olarak kullanılan husustur. Bu altı ögeden ilk beşi zaman içinde tarihte çoğu zaman toplumları, grupları bir arada tutan üst kimlik işlevi de görmüşlerdir. Özellikle din, tarım, imparatorlukları döneminde din ve mezhep böyle bir işlevi yerine getirmiştir. Daha sonra milliyet, din kimliğine ortak olmuştur. Zaman içinde endüstrileşme sürecinin etkisiyle laiklik ve demokrasi geliştikçe her insanın din, mezhep, dil, ırk farkı gözetmeksizin eşit haklarla doğduğu inancı yerleştikçe demokratik ülkelerde vatandaşlık bağı bir üst kimlik niteliği kazanmıştır. Türkiye'deki kimlik tartışmalarında ailenin, aşiretin, coğrafyanın, din ve mezhebin, ırk ve milliyetin yani alt kimlik niteliği taşıyan kültürel özelliklerin ön plana çıkartılması, hele hele üst kimlik olarak kullanılması, hiç kuşkusuz hem toplumsal bütünlük hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı açısından büyük önem taşır. Bu kimlikler bir ülkede yaşayan halkın kültürel zenginliği, çeşitliliği olarak mı işlev görecektir, yoksa siyasal bütünlüğüne ve rejimine karşı bir tehdit mi oluşturacaktır? Bu soruyu sormak zorunludur. Çünkü küreselleşme inanca ve ırka dayalı alt kimliklerin içinde bulunulan ulus devlet yapısından özelleşme eğilimlerini yansıtan bir siyasal işlev yüklemiştir onlara. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının 21. yüzyılda, yüzyıllar önce orta çağda bir üst kimlik niteliği taşıyan dini toplumsal özellik olarak birleştirici öge sayması çok düşündürücüdür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan bireyleri Türk olarak niteler. Bu niteleme ne ırka ne dine dayalı bir nitelemedir. Sadece siyasal vatandaşlık bağını belirler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese Türk denilir. Aynen Amerikalı, Fransız, İngiliz gibi. Tabii bu insanların kökenleri değişik olabilir. Kürt, Türk, Rum, Ermeni, Arap, Laz, Çerkez gibi. İnsan alt kimliğiyle övünebilir. Onu geliştirmek için her türlü çabanın içine de girebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Sakınca alt kimliklerin kullanılması yoluyla devletin üniter yapısının ya da laik ve demokratik düzeninin reddedilmesinde yatar. Kimi insanlar oluşturulmasında hiçbir katkılarının bulunmadığı doğuştan gelen kimliklerine çok bağlıdır. Din, mezhep, ırk, milliyet, coğrafya, aile, aşiret ve vatandaşlık kimlikleri, bireyin kendi çabalarından göreli özgürlük alanındaki davranışlarından bağımsız kimliklerdir. Bu tür insanlar örneğin tuttukları takımın da fanatik taraftarı olur. Çünkü övündükleri kimlik kendi varlıklarının katkılarının dışında oluşan bir kimliktir. Oysa asıl kimlik bireyin sahip olduğu tutum ve davranışlardan, yaptığı işlerden oluşur. Ahlaklı ya da ahlaksız olmak, çalışkan ya da tembel olmak, güvenilir ya da güvenilmez olmak, insanlara sevgi, eşyaya yaratıcılıkla yaklaşmak ya da yaklaşmamak, laik ve demokrat olmak ya da olmamak gibi değerler bireyin asıl kimliğini belirleyen temel ögelerdir. Ayrıca sahip olunan meslek, yapılan iş, geliştirilmiş olan özel hünerler bir insanın kendi ürettiği kimlik ögeleridir. Bütün bunlara ek olarak bireyin içinde yaşadığı insanlık ailesine katkıları da onun kimliğini belirleyen önemli ögelerden biridir. Başta sanat ve bilim alanları olmak üzere tüm mesleki başarılar bireyin asıl kimliğinin temel taşlarındandır. İnsanların doğuştan gelen kimlikleri onların bireysel tutum ve davranışlarından, başarı ya da başarısızlıklarından bağımsızdır. Dolayısıyla bireyin kendi iradesiyle seçim yapmadığı bir alanda sorumluluk yüklenmesi de ancak ileriye dönük tutum ve davranışları açısından bir anlam taşır. Geçmişin yükünü ya da onurunu paylaşması açısından değil. Uygar insan dini, mezhebi, ırkı ve milliyetiyle övünmez. Bunlardan utanmaz da. Kendi kültürel kimliğinin bütün öteki kültürel kimliklerden ne daha üstün ne de daha aşağı olduğunu düşünür. Kendine saygısı olan insan kimliğini kendi bireysel çabalarıyla oluşturmaya çalışır. Sahip olduğu tutum ve davranışlar ve yaptıklarıyla övünür ya da bunlardan dolayı üzülür. Mesleğinde başarılı, sevilen, sayılan, ahlaklı, dürüst insan doğuştan gelen kimliklerine de en büyük hizmeti yapmaktadır zaten. Milliyetçilik ve azınlıklar. Değerli okurlarım, belki de bir ülkedeki milliyetçiliğin demokratik mi, faşizan mı olduğunun somut ölçütü, o ülkedeki azınlık hakları ve azınlıklara nasıl muamele edildiğidir. Tabii konu Türkiye için özel bir önem taşıyor. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış nedenleri çerçevesinde milliyetçilik akımlarının önemli bir yer tutması, tarihsel, siyasal ve toplum bilimsel açıdan Türk milliyetçiliğini öteki milletlere ve milliyetçiliklere karşı kuşkucu yapmıştır. Tabii bunun doğal bir sonucu da azınlıklara karşı kuşkucu bir yaklaşımın geliştirilmiş olmasıdır. Osmanlı'yı parçalayan milliyetçilik akımlarının Hristiyanlık çerçevesinde oluşması toplumdaki din ayrımlarından dolayı konuyu daha da hassas bir hale getirmiştir. Bu süreç içinde azınlık cemaatlerinin, dini liderlerinin siyasal roller oynaması da ayrılıkçı akımları desteklediği için ayrıca bir sorunun oluşmasına yol açmıştır. Bu tatsız kin ve nefret duygularını körükleyen çatışmacı tarihin üstüne sünger çekilmesi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlüğü sayesinde başarılmıştır. Lozan'da azınlıklar olarak tanınan Hristiyan ve Musevi cemaatlerinin hakları kabul edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, saltanatın ve hilafetin kaldırılması ve medeni kanunun kabul edilmesiyle bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları din ve ırk farkı gözetilmeksizin eşit haklara sahip kılınmıştır. Böylece sorun önce siyasal ve hukuki anlamda çözülmüş görünmektedir. Ama ne yazık ki olay bu denli basit değildir. Süregelen sorun, Rum Patrikhanesi'nin ekümeniklik iddiası. Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan siyasal sorunlar, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında yaşananlar Yunan devletinin ve milliyetçiliğinin Osmanlı-Türk düşmanlığı üzerine kurulmuş ve geliştirilmiş olması, Türkiye'deki en sorunlu azınlığın Rumlar olmasına yol açmıştır. Kıbrıs davası dolayısıyla Demokrat Parti iktidarının gizli desteği sonunda İstanbul'da yaşanan 6-7 Eylül 1955 yağmalama olayları Türkiye'nin siyasal tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Burada sürekli olarak akılda tutulması gereken olay, Kıbrıs sorununun Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin normalleşmesini önlediği ve bu durumun kaçınılmaz olarak Türkiye'deki Rumları tedirgin ettiğidir. Konumuz olmadığı için Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk kökenliler üzerindeki baskılarından ve yaptığı haksızlıklardan söz etmiyorum. Ama bu tutumun da Türkiye'deki Rum azınlığın durumu ve Patrikhane'nin konumu açısından önemli bir öge olduğunu belirtmeliyim. Bütün bu süreç içinde İstanbul'daki Rumların önemli bir kısmı Yunanistan'a göç etmiştir. Bu arada Türkiye'deki eğitim sisteminde yapılan değişiklikler bağlamında Heybeliada'daki Ruhban Okulu da kapatılmış ve bugüne kadar mevcut yasalar çerçevesinde bu okulun yeniden eğitime başlaması için bir çözüm bulunamamıştır. Ama asıl sorun Fener Patrikhanesi'nin ekümeniklik iddiasında ortaya çıkmaktadır. Fener Rum Patrikhanesi bütün dünya Ortodokslarının üzerinde evrensel ve hiyerarşik üstünlük iddiasında bulunmakta, ABD bunu desteklemekte, fakat Türk Devleti Lozan Antlaşması'nın esaslarına aykırı olduğundan dünyadaki başka patriklikler de dini nedenlerle bu iddiayı kabul etmemektedir. Sorunun temelinde iki ana neden yatmaktadır. Birinci ve en önemli neden dünyadaki Ortodoks kiliselerinin önemli olanlarının, örneğin Moskova Patrikliği'nin bu iddiayı kabul etmemesidir. Tarihi süreçler sonunda dini ve siyasal nedenlerle Katolik mezhebindeki papalık kurumu gibi evrensel bir hiyerarşik yapı Ortodoks mezhebinde kabul edilmemiştir. Soğuk Savaş döneminde ABD'nin İstanbul Patrikliği yoluyla Sovyetler Birliği'ndeki Ortodoksları etki altına almaya çalışması ve Moskova'nın buna karşı çıkması Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrımları derinleştirmiş, zaten hiyerarşik olmayan bu yapıyı güçlendirmiştir. Sorunun temelindeki ikinci neden Lozan'dan ve Türkiye'nin egemenlik haklarından kaynaklanmaktadır. Lozan'a göre Fener Patriği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmak ve devletin yasalarına uymak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu nedenle Fener Patrikhanesi'nin ekümenikliğine karşı çıkmaktadır. Amerika gözlemci sıfatıyla katıldığı Lozan Antlaşması'nda Patrikhane'nin bu ulusal statüsünü kabul etmiştir. Lozan'da Patrikhane'nin İstanbul'da sadece dini işlerle meşgul olmak ve siyasi, idari hiçbir faaliyette bulunmamak koşuluyla kalması kabul edilince bu anlaşmayı gözlemci sıfatıyla uygun bulunmuştur diye yazarak ABD temsilcisi F.L. Bellin de imzalamıştı. Fakat ABD sonradan Soğuk Savaş başlayınca bu tutumunu değiştirmiş, Fener Patrikliği'nin ekümeniklik iddiasına tam destek vermeye başlamıştır. Bugün de destek aynı ile sürmektedir. Amerika'nın büyük baskılarına karşın sorun çözülememiştir. Bugünden sonra da kolayca çözülebilecek gibi görünmemektedir. Ekümeniklik sorununun konumuz açısından önemi aynen Kıbrıs sorunu gibi Türkiye'deki Rum azınlığın bu sorundan dolayı tedirgin olmasındadır. Nitekim sorunun gerginlik boyutuna devam etmesinin bir nedeni de Türk-Yunan ilişkilerindeki anlaşmazlıklardır. Rahip Santoro ve gazeteci Dink cinayetleri. Sayfa 170. Son yıllarda iki cinayet, Trabzon'da Katolik rahip Santoro'nun öldürülmesi ve İstanbul'da Ermeni kökenli gazeteci Hrant Dink'in katli, Türkiye'deki milliyetçilik ve dincilik ile azınlıklar arasındaki ilişkilerin yeniden sorgulanmasına yol açmıştır. Bu iki cinayetin faillerinin yakalanmış olması her ne kadar olumlu bir gelişme ise de bu olayların bir insanlık suçu niteliği taşımasının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu cinayetleri önleyememiş olmasının tarihsel ve siyasal sorumluluğunun ağırlığını azaltmaz. Aynı sorumluluk katledilen Atatürkçü aydınlar açısından da sürmektedir. Burada konumuz açısından üzerinde durmak istediğim nokta, aynen Atatürkçü aydınların öldürülmesinde olduğu gibi bu katilleri ve bu cinayetleri oluşturan ortamdır. Her iki cinayetin soruşturması sonunda elde edilen bulgular, katilleri üreten kültürel ve siyasal ortamın üzerinde durmamızı gerektirmektedir. Katillerin ilişkilerine ve içinde bulundukları, etkilendikleri ortama baktığımızda ne yazık ki radikal dinci ve faşizan milliyetçi ideolojilerin ve bu ideolojiler üzerinde yapılan siyasetin etkilerini görüyoruz. Aynen Atatürkçü aydınların öldürülmesinde olduğu gibi. Bu konuyu radikal dinci ve aşırı milliyetçi ideolojilerin üzerinden siyaset yapmanın son derece tehlikeli ve telafi edilemez sonuçlar doğuracağına bir kez daha işaret ederek burada noktalıyorum. Türkiye'deki Rum ve Ermeni azınlıklarının sorunları devam etmekle birlikte Musevi azınlığı açısından pek bir problem görünmemektedir. Türk-Musevi ilişkilerinin 500 yılı aşan dostluk tarihi, Osmanlıların İspanya'da zulme uğrayan Yahudilere kucak açmasıyla başlamış, Cumhuriyet döneminde hem Dışişleri Bakanlığı mensuplarının Nazi zulmüne uğrayan Yahudilere kol kanat germesiyle, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Nazilerden kaçan Musevi bilim insanlarına görev vermesiyle sürmüş ve bugüne kadar sorunsuz gelmiştir. Bugünlerde Musevi kökenli bir iş adamının Jacques Camhi'nin Cumhurbaşkanı tarafından devlet üstün hizmet madalyasıyla onurlandırılmış olması bu dostça ilişkilerin ve dayanışmanın bir sonucudur. Amerika'daki Yahudi lobisi de bugüne kadar Ermeni soykırımı yasa tasarısının kongrede kabul edilmesine karşı Türkiye'ye destek vermiştir. Fakat iktidarın gerek Hamas lideri Halit Meşal'e gösterdiği yakınlık, gerekse İran'la ekonomik yakınlaşma girişimleri ABD'yi ve Musevi lobisini rahatsız edince, Amerika'daki Yahudi lobisi de Ermeni soykırımını kabul ettiğini belirten bir tutum sergilemeye başlamıştır. Dilerim bu gelişmeler Türkiye'de Musevi vatandaşlarımızın tedirgin olacağı tutum ve davranışların ortaya çıkmasına neden olmaz. Azınlıklar konusunu bitirirken son bir hususu daha belirtmek isterim. Bir ülkedeki azınlıkların can ve mal güvenlikleri, şeref ve haysiyetleri, refah ve mutlulukları o ülkenin devletine, yönetimine, politikacılarına ve halkına bir emanettir. Bu açıdan Türkiye'de yaşayan azınlıkların Lozan'da tanınan hak ve özgürlük ayrıcalıkları başta olmak kaydıyla her türlü vatandaşlık haklarından eşit yararlanmaları Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bir demokrasiye sahip olup olmadığının en önemli göstergelerinden biridir. Unutmayalım ki Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı olan azınlıklar, kendi diasporaları tarafından Türk diye eleştirilme, dışlanma, Türkiye'de ise diasporalarının Türkiye üzerindeki tartışmalı iddiaların destekçileri gibi eleştirilme ve dışlanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Onların bu trajik konumlarını anlayalım ve onlara sahip çıkalım. Demokrasimizle yüzleşmek bağlamında bu bölümde milliyetçilikle de yüzleşmeye çalıştım. Bu konuyu bitirirken iki önemli noktaya daha değinmek istiyorum. Önce yükselen Türk milliyetçiliğini bir tehlike olarak gören dış çevrelerin başında gelen Almanya'nın kendi ülkesindeki son uygulamalardan söz etmek istiyorum. Anayasasındaki ırkçı faşizan hükümleri daha yeni değiştiren bu ülke, şimdi orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşlarının birinci derecedeki akrabalarıyla bütünleşmelerini ve vatandaş olmayanların vatandaşlığa geçmelerini hemen hemen olanaksız kılan bir dizi karar almıştır. Bu kararlara göre vatandaş olabilmek için şart koşulan pek çok özelliğin yanında bir de Almanca bilmek ve özel bir sınavdan geçmek gerekmektedir. Belki de yükselen İslam radikalizmini önlemek için alınan ama asla kabul edilemeyecek bu karar, bizleri eleştiren yabancıların çifte standardını yansıtması bakımından çok anlamlıdır. Son bir söz olarak da yurdun çıkarlarını ön plana almanın demokrasiyle hiçbir çatışması olmadığını, tam tersine demokratik bir ülkenin bağımsızlığı için yurtsever çizgideki milliyetçiliklerin yararlı olduğunu da tekrar vurgulamalıyım. Yeter ki milliyetçilik duyguları faşizan, ayrımcı ve ayrılıkçı çizgiye kaymasın.